أشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Muhterem kardeşlerim, Araf suresinin son kısmına gelmiştik. Allah Azze ve Celle peygamberimize bir taraftan af yolunu tutmasını gerektiğini, affedici olması gerektiğini, bir taraftan da urf ile doğru olan şeyleri de emretmesi gerektiğini emretmiş. Bu şekilde İslam'ın bir denge dini olduğunu göstermişti. Bu husus üzerinde geçen dersimizde uzun uzun durmuştuk. Allah Azze ve Celle dengeli bir din göndermiştir. Dengesizlik Müslümanları kendilerinden kaynaklanıyor. Kitapta dengesizlik mevcut değil. Kainatı kudret eliyle dengede tutan Allah dengeli bir din göndermiş. Hiçbir meselede, hiçbir mevzuda, hiçbir dengesizlik, en küçük bir hata mevcut değil. Ama o dengeyi kavrayamayan insanların dengesizleşmeleri söz konusu olabilir. Onun için kitabı iyi anlamak, dengeyi iyi kavramak icap eder. Kitabı anlamayanların eninde sonunda varacakları nokta dengesizlik olacaktır. Onun içindir ki İslam aleminde değişik hareketler zuhur etmiş, bu hareketlerin birçoğunda da maalesef denge görülememiştir. Ya bunların bir kısmı tamamıyla affedici olacağız, hoşgörülü olacağız derken Allah'ın ve Resulünün bile hoş görmediğini hoş görecek düzeye gelmişler. Yahut da hoşgörülü olmayacağız, kafire karşı nefret dolu olacağız derken Müslümanlara karşı bile nefret dolu olacak düzeye gelmişlerdir. Din tamamen denge dini olduğu halde Allah'ın kurmuş olduğu, yaratmış olduğu kainatın her zerresinde denge söz konusu olduğu halde yıldızlar arasında, galaksiler arasında, her tarafta, her zaman bir denge söz konusu olduğu halde yine de Müslümanlardaki dengesizlikler başka ne şekilde izah edilebilir? Bu kadar mükemmel bir denge ile kainatı yaratmış olan Allah Azze ve Celle ona göre de bir kitap göndermişti. Bu kitap bir taraftan sevilmesi gerekenleri hangi ölçüde sevmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Bir taraftan sevilmemesi gerekenleri kafirlerinden de hangi ölçüde nefret edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Fakat bu dengeyi kitapta göremeyenler sevilmesi gerekenleri sevmezler, sevilmemesi gerekenleri de sevmeye başlayabilirler. Yahut sevilmesi gerekenleri az sever, veya sevilmesi gerekenleri sevilmesinden çok daha ötelerde sever, putlaştırabilirler. Nefret edilmesi gereken kimselerden ölçüyü aşacak şekilde nefret eder. Halbuki Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ buyurmuştur. Haddi aşanları Allah sevmediğini ifade etmiştir. Allah haddi aşanları sevmediği halde haddi aşacak şekilde nefret eden insanlar, intikamcı insanlar da görebilirsiniz. Allah bazı şeylerin intikamını elbette ki alacaktır. Ama Allah Azze ve Celle Müslümanlardan intikamcı bir zihniyet sahibi olmalarına müsaade etmemiştir. Müslümanlar belki intikamlarının Allah tarafından alınmasını isteyebilirler. Dualarında benzeri şeyler ile dua edebilirler. Ya Rabbi intikamımızı al diyebilirler. Ama kendileri yeryüzünde gücü ellerine aldıkları zaman intikamcı insanlar gibi davranmazlar. Dengeli davranırlar. Mekke'yi fetheden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekkelileri kılıçtan geçirebilecek imkana sahip olduğu halde onun böyle bir şey yapmamış olması ve benden ne bekliyorsunuz diye sorması, onların da senden iyilikten başka bir şey beklemiyoruz diye cevap vermeleri karşısında Resulullah aleyhissalatü vesselam rahmetelin alemin olarak gönderilmiş olduğunu ispat etmiş ve entüm tulaka demişti. Hepiniz serbestsiniz. Hepiniz serbestsiniz. İntikam alıcı olarak gönderilmedi. Bundan böyle İslam'la savaşmayın yeter. Müslüman olmakta veya olmamakta da serbestsiniz. Şimdiye kadar yaptıklarınızın hesabını soracak da değilim. Allah size onların hesabını zaten soracaktır. Bana hacet kalmayacaktır. Eğer tövbe etmezseniz. İslam bu şekilde bir denge kurmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu dengeyi temsil ediyordu. Kainatta güneşin dünyaya olan mesafesi nasıl ki bir denge üzerine, bir hesap üzerine ise, nasıl ki biraz daha yaklaşacak olsa dünyayı kül eder, nasıl ki biraz daha uzak olacak olsaydı dünya donardı soğuktan, böyle bir denge kurmuş olan Allah, kitabında da aynı dengeyi kurmuştu. Denge mevzusu üzerinde geçen derste bir parça anlatmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerek ibadet hayatında, biraz sonra temas edeceğimiz gibi, gerek aile hayatında, gerek devlet idaresinde, bütün meselelerinde dengeli bir peygamberdi. Çocuklarına karşı sevgisi aşırı değildi. Olması gerekenden az da değildi. Bazı babalar, anneler görürsünüz. Sabah namazına kalktığı zaman çocuğunun kalkmaması için sessiz hareket ederler. Çocuğunun uyanmaması için. Onlar çocuklarına kıyamazlar. Çocuklarını namaza kaldıramazlar. Böyle insanlar çocukları yarın büyüdüğü zaman eğer anarşist olurlarsa hiç şaşmasınlar. Böyle bir merhamet, merhamet değil. Allah Resulü'ndeki merhamet böyle değildi. Çocuklarına karşı mükemmel bir sevgi besliyordu kalbinde. Merhamet vardı kalbinde. Onları insanlardan üstün tutuyordu. Onları apayrı bir yerde görüyordu. Kalbinde apayrı bir yerleri vardı. Kızı Fatıma geldiği zaman ayağa kalkar, onu ayakta karşılardı. Hiçbir baba çocuğunu ayakta karşılamaz. Ama Resulullah bu o kadar beyefendiydi ki, gerek hanımlarına karşı, gerekse evlatlarına karşı, mükemmel bir koca ve mükemmel bir baba ve mükemmel bir dede. Kızı geldiği zaman onu ayakta karşılayan bir peygamber. Ama aynı peygamber kızının asla dünyaya dalmasına müsaade etmemiştir. Dengeli davranmıştır. Kızı ne zaman dünyaya dalmak istese, ne zaman gelip de babacığım ya Resulallah, biraz Allah'ın sana verdiklerinden, daha doğrusu ganimet olarak gelmiş olanlardan biraz da bana versen, herkese zaten dağıtıyorsun, biraz da bana versen dediği zaman Allah Resulü genellikle reddetmişti. Bir seferinde Hazreti Ali radıyallahu anh, hanım Fatıma annemizi git babana söyle belki sana biraz bir şeyler verir diye göndermişti. Fatıma annemiz de gelmiş ve peygamberimizden bir şeyler istemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dengeli peygamber, dengenin sembolü olan insan, büyükler büyüğü olan o yüce peygamber kızına bakmış, o sevgili kızına her şeyi verebilecek kadar sevdiği o kızına bakmış ve şunları söylemişti. Ya Fatıma, evimizde ganimet olarak gelmiş olan birkaç tane keçi var. Sana istersen onları verebilirim. Fakat istersen sana onların yerine birkaç tane kelime öğreteyim. O kelimeleri söyle, bunlar senin için daha hayırlı. O kelimeler de kimsenin bilmediği kelimeler değildi aslında. Subhanallah gibi, la ilahe illallah gibi Allah'ın kudretini ifade eden kelimelerdi. Ve Fatıma annemiz babasının kendisine göstermiş olduğu yolun daha güzel bir yol olduğunu farkına varmıştı. Meseleyi anlamış ve peki babacığım demişti. Bana o kelimeleri öğret, keçi meçi istemiyorum. Dünya malı istemiyorum, bana o kelimeleri öğret, onunla Rabbime iltica edeyim. Ve Allah Resulü ona o kelimeleri öğretmişti. Ve Fatıma annemiz o şekilde kocası Ali'nin yanına gitmiş. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh kendisine sormuştu, ne yaptın dedi. Baban sana bir şeyler verdi mi? Dedi ki, dünya için gittim ama ahiret için, ahiretle döndüm. Dünyevi bir şeyler elde etmek için gitmiştim fakat Allah bana daha güzelini nasip etti. Öyle kelimeler bana öğretti ki o kelimeler ile cenneti kazanmam mümkün. Ve kocası da meseleyi anlamış insandı. İyi ettin demekten başka bir şey söylememişti. Neden böyle yaptı baban demedi. Nasıl bir baba bu demedi haşa. Bize şu anda keçi lazım, koyun lazım, bize para lazım, ekmek lazım demedi. Neden bunlar baban vermiyor da onun böyle kelimeler öğretiyor sana demedi. İyi etmişsin dedi, güzel bir tercihte bulunmuşsun dedi ve karısını tebrik etti. Allah Resulü bir taraftan evlatlarını çok seviyor, bir taraftan da onlara olan sevgisi yanlış hareketler yapmasına da sebep olmuyordu. Hem onları seviyor hem de onları şımartmıyordu. Bazen çocuklarının, torunlarının omuzuna alıyor, namaz kılarken bile bazen Hasan ile Hüseyin onun secdeye vardığı zaman omuzlarına çıkarlardı. Sırtına binerlerdi. Allah Resulü onları beklerdi. Onların doyuncaya kadar sırtında kalmaları için onları beklerdi. Hatta cemaate imam olduğu zamanlarda bile böyle yapardı. Ve neden çok uzattın secdeyi ya Resulallah diye sorulduğu zaman da torunum sırtıma binmişti de onun tam doymasını bekledim diyordu. Bu kadar evlat sevgisi vardı onda. Ama diğer taraftan o kadar evlat sevgisine rağmen hiçbir zaman onları şımartmadığına şahit oluyoruz. Bir seferinde yine Fatıma validemiz elinde altından bir kolye ile onun huzuruna gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızın elindeki altın kolyeyi gördüğü zaman şöyle söylemişti. اَيَسُرُكِ يَا فَاطِمَا اَنْ تَقُولَ النَّاسِ اِنَّ بْنَةَ رَسُولِ اللّٰهِ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنَ النَّارِ İster misin kızım insanlar desinler ki Allah Resulü'nün kızının elinde ateşten bir kolye var. Altından değil ateşten bir kolye var. Böyle söylemelerini ister misin? Kızı meseleyi anlamıştı. Ve derhal gidip o altını satmış ve o altınla bir köle satın almıştı. Ve o köleyi de azat etmişti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima şöyle söylüyordu. Kim bir köle satın alır da onu azat edecek olursa, o kölenin eline karşılık eli, ayağına karşılık ayağı, bütün uzuvlarına karşılık kendi uzvu cehennem azabından azat olacaktır. Evet, İslam köleliği kaldıramazdı. Çünkü savaşlarda köle elde edilir. Savaşları durduramayacağınıza göre köleliği de tamamen kaldıramazsınız. Harp esirlerini tamamen yeryüzünden kaldıramazsınız. Böyle bir sistemi tamamen İslam tek taraflı olarak bozamazdı. Eğer biz elde etmiş olduğumuz esirleri serbest bırakacak olursak karşılıksız olarak, onlar da serbest bırakmayacak olurlarsa bizim esirlerimizi, elbette ki bu bir dengesizliği doğuracaktı. Böyle bir şey elbette ki savaş sanatı açısından da mantıklı değil, siyasi olarak düşündüğünüz zaman da hiç mantıklı bir hareket olmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbi de o yüzden köleliği tamamen kaldırmamışlardı. Ama daima her fırsatta, her hata ettiğimiz zaman yemin kefaretinde, zihar kefaretinde ve diğer bazı günahlarda daima mutlaka o kefaretlerin içerisine bir de köle azadı konulmuştu. Ya şunu yapacaksın veya köle azat edeceksin deniliyordu. Hatta bazen bazı kefaretlerde ilk kefaret şartı kölen varsa evvela köleyi azat etmekti. Allah Resulü böyle terbiye ettiği için ümmetin ashabını, kızını da, evlatlarını da, kızı derhal gitmiş ve bir köle satın almış ve onu azat etmişti. Kızı şöyle dememişti. Ey babacığım, Allah'ın helal kıldığı şeyi bana haram mı kılıyorsun ki? Sen bize öğretmedin mi? Kadınlara altın helal değil mi? Neden şimdi böyle söylüyorsun? Neden ateşten bir kolye diyorsun da altından bir kolye demiyorsun? Kızı böyle itirazlarda bulunmamıştı. Babasının kendisine göstermiş olduğu yolu anlıyordu. Babası kendisine çok daha ileri seviyede bir takvayı öğretmeye çalışıyordu. Kızım fetvayı değil takvayı al demek istiyordu kendisine. Fetvayı değil takvayla amel et diyordu kendisine. Kızı da bunu anlıyordu. Senin o güzel boynuna, o zarif boynuna, Ehl-i Beyt'in anası olacak olan sen, sen o güzel boynuna Allah senin soyundan nice insanlar getirecek. Abdülkadir Geylani gibi nice insanlar gelecek. Ve onlar senin boynuna Allah o güzel insanları, o senin torunlarını, benim torunlarımı senin boynuna bir habbe olarak dizi verecek. Altından habbeler değil, senin boynuna mükemmel insanlardan, salih insanlardan habbeler dizecek. Ehl-i Beyt'e ana olacaksın. Ehl-i Beyt'in anası olacak olan bir kadının da biraz sıkıntı çekmesi lazım. Biraz sıkıntı çekecek ve altınlarla, gümüşlerle, villalarla uğraşmayacaksın sen. Büyük olacak insan, büyük olacak olan insanların sıkıntılara göğüs germeyi bilmesi gerekir. Hiçbir insan sıkıntılar çekmeden büyük insan olamamıştır. Büyük insan olacaksın sen kızım. Benim soyum erkek evladından devam etmeyecek. Benim soyum senden devam edecek. Birçok peygamberlerin soyu erkek evlatlarından devam etti. İbrahim Aleyhisselam'ın soyu İsmail'den, İshak'tan devam etti. Ve birçok peygamberler böyle. Ama benim soyum ise erkek evladından değil, kız evladından, Fatıma, ey kızım senden devam edecek. Ona göre davranacaksın. Ehl-i Beyt'e ana olacak olan bir kadının bunu bilmesi ve sıkıntılı günler geçirmesi ve bu şekilde bir hayata razı olması gerekir. Bir seferinde yine gelmişti Fatıma. Radıyallahu anha. Gelmiş ve demişti ki ey babacığım bana bir cariye verir misin? Zaten bir sürü cariye elde edilmiş savaşlarda. Herkese dağıtıyor Resulullah, kendisine bir şey bırakmıyordu. Kendisinin de hakkı vardı. Enfal suresinde kendisine büyük bir miktar hak olarak verilmişti. O ganimetlerin beşte biri Allah'ın ve Resulünündür buyuruluyordu. Allah Resulü'nün hissesi çok büyüktü aslında. Fakat o gelen bütün ganimetleri hepsini, kendi hissesini bile dağıtıyordu. Kızı istiyor, vermiyordu ama başkalarına veriyordu. Büyük insan olacak olan insanların sıkıntılı bir hayat yaşaması gerekiyordu. Kasıtlı olarak sıkıntılı bir hayat değil. Belki toplumun en sıkıntılı insanları gibi onların öyle bir hayat yaşamaları gerekiyordu. Belki onların en fakir insanlar gibi olmaları gerekiyordu. Fakirlere örnek insan olabilmeleri için böyle gerekiyordu. Zengin bir hayat sürenlerin Müslüman toplumlara lider olmaları ne kadar garip bir şeydir. Saray gibi evlerde yaşayıp bugünün parasıyla 500 milyarlık, belki trilyonluk villalarda, saraylarda yaşayıp, onun içerisinde gavur malı olan ne kadar mal varsa hepsini doldurup da, lüksün üzerinde bir hayat, belki bugünün kafir liderlerinden bile daha lüks bir hayat yaşayıp da, ondan sonra Müslümanlara liderlik yapmak kadar garip bir şey olamaz. Müslüman toplumun orta halli insanları gibi yaşamakla mükelleftir. Ya toplumun orta halli insanları gibi yaşar, yahut belki onların fakirleri gibi yaşar. Bu biraz da kendi konumuyla alakalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkese veriyordu ama kızı da gelmişti, istemişti kendisinden. Kızına vermemişti. Babacığım bana bir cariye verir misin demişti kızı. Biricik kızı, kendi soyun devam ettiren kızı. Bana da bir tane cariye ver. Suyu kendim taşıyorum babacığım. Uzaktan kuyudan gidiyorum, çekiyorum. Kadın başıma bütün her şeyi kendim yapıyorum. Suyu kendim taşıyorum, tandırı kendim yapıyorum, ekmeği kendim pişiriyorum. Yemeği kendim yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum o günün şartlarını düşünürseniz. Ateş yakmak bile meseleydi o günün şartlarında. Her şey zordu. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Bana da bir cariye verir misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyordu. Sana cariye veremem ey kızım. Çalışacaksın kendi evlatlarına. Kendi kocana hizmet edeceksin. Bununla mutluluk duyacaksın. Ehl-i Beyt'in anası olacaksan sen cariyeler emrinde yaşayan bir kadın olmayacaksın. Kendi işini kendin göreceksin. Hizmet edeceksin kocana ve çocuklarına. Bu şekilde Allah Resulü aslında kendi ailesini, kendi evlatlarını çok tehlikeli olan bir şeyden koruyordu. Lüks bir hayattan korumaya çalışıyordu onları. O lüks hayat ki insanları kemirmekteydi. Hangi insan lüks hayata dalmış ise o insanın imanı zayıflamıştır. Hangi insan lüks hayat içerisinde yaşamış ise artık o insanın Müslümanların dertleriyle dertlenmesi mümkün değildir. Lüks içinde yaşayan insanların Afganistan'da olan hadiselerden haberi olması mümkün değil. Onların sorunlarıyla onların sorunlarını sorun etmesi mümkün değil. Eğer kalbimizin derinliklerinde Afganistan sıkıntısını duymuyorsak, eğer kalbimizin derinliklerinden dünyanın başka yerlerinde şimdiye kadar var ola gelmiş olan, kafirlerin zulmünden ötürü Müslümanların akan kanlarının o ızdırabı kalbimizde duymuyorsak bu içinde bulunduğumuz hayatın sonucudur. Lüks hayatın içinde yaşayıp da o ızdırabı duymak mümkün değildir. Allah Resulü kızını bundan korumaya çalışıyordu. Lüks hayat insanı kemirir demek istiyor ey kızım. Altın helaldir ama altınlarla, gümüşlerle senin işin olmayacak. Bırak onu başkaları yapsınlar. Bırak onu küçük insanlar öyle şeylerle zevklensinler. Bırak onlar o işlerle mutlu olsunlar. Büyük olan insanların zevkleri de büyük olur. Asil insanların zevkleri asil olur. Toplumlarının güldüğünü gördükleri zaman onlar gülerler. Onların en büyük zevki odur. Gençliklerinin imana ulaştığını gördükleri zaman nesillerinin cehennem çukuruna doğru giden nesillerinin oraya doğru gitmekten vazgeçip de cennete doğru koştuklarını gördükleri zaman onlar mutlu olurlar. Bırakın başkaları Mercedeslerle mutlu olsunlar. Siz bir insan kazandığınız zaman mutlu olun. Bırakın insanlar parayla, malla, mülkle mutlu olsunlar. Siz Allah'ın kitabından bir ayeti anladığınız gün, bir keşfe ulaştığınız gün, kalbinizin karanlıklarından kurtulduğunuz gün mutlu olun. Bülbül öttüğü zaman mutlu olur. At koştuğu zaman mutlu olur. Aslana et verdiğiniz zaman mutlu olur. Ata da ot verdiğiniz zaman mutlu olur. Dava adamının da mutlu olması işte böyle. Dava adamının mutlu olabilmesi, aynen bülbülün öttüğü zaman mutlu olabilmesi gibi. O da davasını haykırdığı zaman mutlu olur. Allahu Ekber dediği zaman mutlu olur. Müslümanların dertleriyle dertlendiği zaman o derdin içerisinde mutluluğu duyar. Üzüntünün içerisinde mutluluğu elde eder. Davası uğrunda bir şeyler feda ettiği zaman, gençliğin kurtarılması için, dünya Müslümanlarının bu zilletten kurtarılması için bir şeylerini feda ettiği gün mutluluk duyar. Onun mutlu olabilmesi villalarla olmaz. Onun mutlu olması Mercedeslerle olmaz. Kim ki Mercedeslerle mutlu oluyor onun kalbine iman girmemiştir. Kim ki villalarla mutlu oluyor onun kalbine iman girmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dengeli bir peygamber olarak kızına da dengeyi öğretiyordu. Ve onun şahsına bütün ümmetine, bütün ümmeti Muhammed'e dengeli olmayı, bir taraftan evlatlarını sevmeyi, bir taraftan akrabalarını sevmeyi, fakat diğer taraftan onları şımartmamayı, onları sevmek demek, onlara her türlü lüks hayatı hazırlamak demek değil. Onları sevmek demek, onları Allah'a sevk etmek demekti. Allah Resulü bunu yapmaya çalışıyordu. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اِشْتَبَيْتَهَمْ Onlara sen bir ayet getirmediğin zaman ey Resulüm onlar derler ki sen kendin bir tane yapsaydın ya. Onlar peygamberliğin ne olduğunu anlamamış insanlardır. Vahyin ne olduğunu anlamamış insanlardır. Onlar peygamberin böyle bir şeye yetkisi olduğunu mu sanıyorlar? Peygamberin böyle bir şeye kudretinin kafi geleceğini mi zannediyorlar? Onlara sen ayet getirmediğin zaman birkaç gün vahiy kesildiğinde yani bazen vahiy kesilir ve birkaç gün vahiy gelmezdi. Bazen haftalarca sürerdi vahyin kesilmesi. Ve vahiy kesildiği dönemlerde işte bu şekilde böyle laflar söylerlerdi. Ve Duha suresinde de anlatmıştım. Orada da böyle bir hadise var. Vahyin birkaç gün kesilmesi de 40 gün kadar kesilmesinden ötürü benzeri bir takım laflar söylemişlerdi. Ve artık seni terk ettim o cinin, o şeytanın diye alay ediyorlardı kendisiyle. Allah Resulü ise bundan ötürü üzülüyordu. İşte Allah Azze ve Celle burada da ona benzer ifadelere temas ediyor. Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, onlara bir delil, Allah'ın bir kelamını getirmediğin zaman, son ayetlerin getirmediğinden, sana indirilmemiş olduğundan ötürü, kendin bir şey söyleyemeyeceğinden ötürü, Rabbinden bir şey gelmeden konuşamayacağından ötürü, O günlerde onlara yeni ayetler söylemediğin zaman onlar alay ederler ve derler ki, kendin bir tane yapsaydın ya. Onlar esasında bu sözleriyle peygamberimize verilmiş olan kitabın kelamullah değil, kelamul abd, bir insan kelamı olduğunu iddia etmeye çalışıyorlardı. Hazreti Muhammed'in kendi kelamı olduğunu söylemeye çalışıyorlardı. Zaten bütün hepsini sen söylüyorsun demek istiyorlardı. Halbuki Kur'an onlara meydan okuyordu. Madem ki öyle söylüyorsun, haydi buyurun benzerini getirin bakalım. Bir tane suresi olsun bari, bir tane suresi. Kevser suresi gibi, Kafirun suresi gibi, Vel Asr gibi bir tane suresinin benzerini getirin bakalım diyordu. Ve onlar hiçbir tane suresinin benzerini getirememişlerdi. Ve onlar aynı zamanda peygamberliğin ne olduğunu da anlamıyorlardı. Peygamberliğin peygamberlerdeki terbiyeyi de anlayamıyorlardı. Peygamberler Rablerinden bir şey isteyecek insanlar değillerdir. Onlar Rablerinin verdiğini alırlar, Rablerinin vermediği şeyi talep etmezler. Onların Rableriyle olan edep tavrı bundan ibarettir. Verirse alırlar, vermezse istemezler Allah'tan. Daima bütün peygamberlerin tavrı bu olmuştu. Aslında onlar peygamberimizden aynı zamanda geçmiş peygamberlere verildiği gibi mucizeler de istiyorlardı. Evet, Allah Resulüne böyle mucizeler de verilmişti. Ayın yarılması mucizesi gibi, Miraç ve İsra mucizeleri gibi, elinden suyun fışkırması gibi, yemeğin çoğalması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, ağacın toprağını söküp de yürümesi ve gelmesi gibi, taş, çakıl taşlarının La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi gibi, birçok kafirin şahit olmuş olduğu böyle mucizeler de kendisine verilmişti. Fakat mucizelerin en büyüğü Kur'an mucizesiydi. Allah Azze ve Celle bir sadece belli insanların, o anda orada olan, olaya şahit olan insanların görebileceği ve etkilenebileceği, bu gibi hissi mucizelerin ötesinde Kur'an gibi ebedi bir mucize veriyordu peygamberine. Hiçbir zaman değiştirilemeyecek olan bir kitap veriyordu. Onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyordu. Hiçbir zaman değiştirilemeyecek. Ve o kitapta öyle şeyler göreceksiniz ki, dünya ihtiyarladıkça Kur'an'ın gençleştiğini göreceksiniz. İlim geliştikçe Kur'an'ın ayetlerinin ne kadar doğru olduğunu ispat edecek. Başşemsu tecrî dediği zaman Kur'an ilim de aynı şeyi söyleyecek. Kur'an güneşin hareket halinde olduğunu o gün haber vermişti. Güneşin yürüyüp gittiğini söylüyordu Kur'an-ı Kerim. Başşemsu tecrî li mustakarrin lehem. Zâlike takdîrul azîzil alîm. Güneş kendisine takdir edilmiş olan bir müstakarra doğru, karar vereceği, duracağı bir yere doğru, yahut da çarpacağı bir noktaya doğru. Müstakar kelimesi birkaç manaya gelebilir. Kendisi için takdir edilmiş olan bir müstakarra doğru gitmektedir diyordu Kur'an. Ve bugün gerçekten de güneşin uçaktan 1000 kat daha süratli bir şekilde Vega burcuna doğru gittiği tespit edilmiştir. Bizim güneş sistemimiz hepsi birlikte hareket halindedirler. Güneş gitmektedir ve dünya onunla beraber gitmektedir. Ve hiçbir zaman güneşle dünyanın arasındaki mesafe değişmemektedir. Eğer iki tane şoför anlaşacak olsalar, iki taksi aramızdaki mesafeyi değiştirmeden buradan Ankara'ya kadar gidelim deseler, bunu yapmaları mümkün değil. İkimiz de tam 90 kilometreden şaşmayalım deseler mesela, 90 kilometre süratle Ankara'ya kadar gidelim deseler, hatta Tarsus'a kadar gidelim deseler, 50 kilometre, 60 kilometre gidelim deseler 90 kilometre süratle, yine de mutlaka aralarındaki o mesafe mutlaka değişecektir. Ama Allah öyle bir denge kurmuş ki, asırlardan beri, milyarlarca yıldan beri daha doğrusu, bilim adamlarının ifadesine göre kainatın 15 milyar sene kadar önce yaratıldığını tahmin etmektedirler. 15 milyar yıl kadar sürekli hareket halinde olduğu halden ve aynı istikamete doğru, bir saatte 720 bin kilometre hızla gitmiş olduğu halde, uçaktan aşağı yukarı 1000 kat daha süratli gitmiş olduğu halde, bir günde 17 milyon 280 bin kilometre mesafe gittiği halde, mesafesinin hiç değişmemesi, güneşle dünyanın mesafesinin aynı kalması ve hiçbir yere çarpmadan bu kadar süratle bütün yıldızların ve uyduların hepsinin aynı istikamete doğru gitmeleri, Allah'ın bunu 1400 sene evvel haber vermiş olması, Allah'ın kitabının mucizelerinden değil midir? İnsanlar belki başka mucizeler istiyorlardı.
Belki yemeğin çoğalması gibi mucize istiyorlardı. Belki Musa'ya verilmiş olduğu gibi denizin yarılması gibi. Belki İbrahim Aleyhisselam'a verildiği gibi ateşte yanmaması gibi. Nice mucizeler, esasında onlara benzer mucizeler Resulullah'a verilmişti. Onlardan daha güçlüleri de verilmişti. Musa Aleyhisselam için deniz yarılmıştı ama Hazreti Muhammed için ay yarılmıştı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer mucizeler de verilmiş olduğu halde. Fakat yine de bütün asırlara hitap eden bambaşka bir mucize gerekiyordu. Çünkü Kur'an son kitap idi. Ondan sonra kitap gelmeyeceğinden ötürü bütün asırlara hitap eden bir kitap olması gerekiyordu. Ve bilimin gelişmesiyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat edilmesi gerekiyordu. O yüzden mevzumuz olmadığı için kısa geçiyorum. Onun içindir ki Kur'an'da buna benzer birçok ayetler bulursunuz. Çocuğun oluşum aşamalarıyla ilgili ayetleri mi istersiniz? Güneşin hareket halinde olduğuyla ilgili ayetleri mi istersiniz? Yoksa Vaka suresinde ifade edildiği gibi o yıldızların yerlerine yemin ederim ki ve bilesiniz ki eğer bilirseniz o yemin büyük bir yemindir buyuran Kur'an. İşte bu şekilde kara deliklere işaret ediyordu. Yıldızlar yok oluyor. Yavaş yavaş enerjileri bittikten sonra küçülüyor, küçülüyor ve küçülüyordu. Hatta o kadar ki belki bir bilye büyüklüğü kadar oluyordu. Koskoca güneşler, güneşlerden defalarca daha büyük olan, belki milyonlarca kat daha büyük olan, belki bazılar binlerce kat daha büyük olan, o yıldızlar, o güneşler küçülüyor, küçülüyor ve küçülüyor. Ondan sonra belki bir bilye kadar oluyor. Ve ondan sonra bir kara delik halini alıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim o noktaya işaret etmektedir. Yıldızların yerlerine yemin olsun ki buyurduktan sonra eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir buyuruyordu. Büyük bir yemindir ifadesiyle bu olayın önemli bir olay olduğunu ifade ediyordu. Önemli bir şey var, araştırın bulun demek isteniyordu. Ve araştırdılar, buldular. O kara deliklerin o kadar güçlü olduğunu anladılar ki. Kainatta kara delikler var. Koskoca bir güneşin bir bilyanın içerisinden geçebileceğini düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz ama bu olay gerçekleşmektedir. Hem de sıfır saniyede gerçekleşmektedir. Nasıl gerçekleştiği daha tam olarak bilinmemektedir. Ama Kur'an'ın haber vermiş olduğu bir önemli bir hakikat ortaya çıkarılmıştır. Buna benzer nice ayetlerden bilim adamlarının asırlar sonra bulduğu bir takım hakikatler bildirilmekteydi. Ümmi bir insan olan Hazreti Muhammed'in bunları söylemesi mümkün müydü? Çocuğun gelişim aşamalarını, anne karnındaki aşamaları bilmesi mümkün müydü? Mikroskobu mu vardı, kendisi profesör müydü ki? Teleskobu vardı da gökyüzünü mü inceliyordu ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitabı olmadığı her halinden belliydi. Ama onlar yine de böyle şeyler, iftiralar atıyorlardı. Madem sana bugünlerde bir ayet gelmedi, kendin bir tane yazsana diyorlardı. Gelen bütün ayetlerin de insan kelamı olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı bu sözleriyle. Ama haydi benzerini yazın denildiği zaman da yazamıyorlardı. Ve nice zamanlar Kur'an'ı gizli gizli dinliyor ve ondan etkileniyorlardı. Gürültü yapın, Kur'an'ın insanlar tarafından duyulmasına engel olun diyorlardı ama kendileri geceleyin gelip Peygamberimizin evinde okumuş olduğu Kur'an'ı geceleyin gizli gizli sabahlara kadar dinliyorlardı. Evet. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَمْ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّي. Onlar böyle dediği zaman ey Resulüm onlara de ki ben sadece Rabbimden bana vahyoluna şeye uyabilirim. هَذَا بَسَّيُرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. İster bilimsel bir takım gerçeklerin Kur'an'da var mı yok mu görmek isterseniz onları da Kur'an'dan okuyacaksınız. İster o günkü neslin, o cahil topluluğun, asr-ı cahiliye denilen o günün insanların asr-ı saadet noktasına ulaştırılması, o bedevi Arap'ın devletler idare eden insanlar haline getirilmesi, insanları vahşice öldüren kızları toprağa gömecek kadar vahşi olan o insanların bir gün gelip de her birinin birer Ömer, Ebu Bekir olmaları, adaletle yeryüzünden hükümranlık sürmeleri, bütün bunlar esasında Kur'an'ın mucizelerinden ibarettir. Bunlar Kur'an'ın mucizelerindendi. Allah Azze ve Celle öyle bir kitap göndermişti ki o kitap o günkü nesli adam etmişti. O nesil bir daha dünya sahnesinde görünmedi. Çünkü o nesil gibi bir nesil Kur'an'ın Kur'an'ı anlamak niyetiyle ve tatbik etmek niyetiyle okuyan bir nesil bir daha zuhur etmedi. Ondan sonraki zamanlarda Kur'an'ı bilgi sahibi olmak için okudular. Kur'an'ı bilgi sahibi olmak ve kültürlerini geliştirmek için okuyanlar oldu. Onlar Kur'an'ın manasını ve ruhunu asla anlayamadılar. Masa başlarında profesör olanlar Kur'an'ı anlayamadılar ve anlayamayacaktır da. O yüzdendir ki çeşitli insanları görürsünüz. İlahiyat profesörlerini görebilirsiniz. Televizyonlara çıkarlar ama onlarda zerre kadar nur göremezsiniz. Onların içerisinden emin olun ki namaz kılmayanlar bile var. Onların içerisinden emin olasınız ki Kur'an üzerinde değişik iftiralar atanlar da var. Oryantalistlerin attığı iftiralar atanlar var onların içerisinde. Kur'an'ı yaşamayanların Kur'an'ı anlamaları mümkün değil. Elbette ki onların içinde samimi olan insanlar da var. Ama onlar heyhat ne kadar da azdırlar. Kur'an'ı yaşamayanların Kur'an'ı anlamaları mümkün değildir. Onların içerisinden namazın üç vakit olduğunu iddia edenleri de görebilirsiniz. Onların içerisinden başörtüsünün Kur'an'da olmadığını iddia eden kafirleri de görebilirsiniz. Bunlar belki profesör olarak geçiniyor olabilirler. Bunlar belki gece gündüz kitap okuduklarını iddia edebilirler. Bunlar çocukluklarından beri İslami eğitim almış olduklarını gururla söyleyebilirler. Ama yıllarca kitap okumak başka bir meseledir. Alim olmak başka bir meseledir. Kur'an'ı yaşamayan insanların, Kur'an'la beraber seyahat etmeyen insanların, Hazreti Muhammed'le birlikte Taif'e gitmeyenlerin, Bedir'e gitmeyenlerin, Uhud'a gitmeyenlerin Kur'an'ı anlamaları mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ümmetini kendisi eğitiyor, bir taraftan da Kur'an o ümmeti eğitiyordu. Ve o ümmet öyle bir ümmet halini aldı ki adaletle hükmeden insanlar oldular. Bir müddet sonra onlar çok farklı insanların halini almışlardı. İşte bu Rabbinizden bir takım basiretlerdir. Hidayet kaynağıdır. Size yol gösteren bir kitaptır. Elinizde Kur'an olduğu halde hala Kur'an'dan başka bir takım kanunlar mı ararsınız? Elinizde Kur'an olduğu halde hala başka çözüm yolları mı ararsınız? Anarşinin kökünü kurutabilmek için hala yollar mı ararsınız? Enflasyonu söndürebilmek için, o pahalılık ateşini söndürebilmek için, zengini daha çok zengin yapan, fakiri daha çok ezen, o ateşi söndürebilmek için Kur'an'ın göstermiş olduğu ekonomik sistemden başka bir sistem mi ararsınız kendinize? Gidip Amerikalardan şuradan buradan uzmanlar getirirsiniz de, neden Kur'an'ın ekonomik doktrini üzerinde uzmanlaşmış olan insanlardan bilgi almazsınız? Neden Allah'ın göstermiş olduğu bir şekilde çözüm yolları aramazsınız da insanlardan hep çözüm yolları istersiniz? Allah'tan daha mı iyi biliyor yoksa sizin bu insanlarınız? Yoksa böyle bir iddianız mı var? O Kur'an hidayet kaynağıdır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ama iman edecek olan insanlar için. O bir hidayet kaynağı, aynı zamanda rahmet kaynağıdır. Sorunlarınızın hepsinin çözümlerini Kur'an'dan bulabilirsiniz. Toplumunuzdaki anarşinin kökünü kurutabilirsiniz Kur'an ile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Evs ile Hazreç kabileleri arasında düşmanlık vardı. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu din sayesinde, Rabbinin ona vermiş olduğu din sayesinde Evs ve Hazreç o kadar kardeş olmuşlardı ki artık onları kıskanacak düzeye gelmişti Yahudiler. Onların arasını bozmaya çalışıyordu Yahudi ve münafıklar. Daha evvel birbirine yıllarca savaşmış olan, 30 sene, 40 sene savaşmış olan kabileler, İslam kardeşliği sayesinde bir araya gelmiş ve hepsi birbiri için malını mülkünü feda edecek düzeye gelmişlerdi. Hiç tanımadıkları Mekkelilere malının yarısını verecek kadar öyle bir kardeşlik kurulmuştu aralarında. İki hanımı olan bir Medineli Müslüman, Mekke'den gelmiş olan ve bekar olan bir Müslümana, hanımlarından birini beğen, onu boşayayım, sen onunla evlen diyordu. Bu kadar kardeş olmuşlardı. Tabii ki o da onu kabul etmiyordu. Ve sen bana çarşının yolunu göster demekten başka bir şey söylemiyordu. Bana ticaret yapmam için çarşının yolunu gösterir misin diyordu. Senin de malın mülkünü istiyorum. Ne de o hanımlarından birisini istiyorum. Onlar sana hayırlı olsunlar diyordu. Bu kadar kardeşlik aralarına yerleştirilmiştim. Hidayet kaynağıydı Kur'an. Basairdi Kur'an. Rabbinizden gelmiş olan basiretlerdi. Kalbinizi açacak olan, ruhunuzu açacak olan, huzura kavuşturacak olan bir kaynaktı Kur'an. Ama Kur'an'ı terk ettikten sonra anarşiden kurtulamazsınız artık. Enflasyonun temeli olan israfçılıktan, Ancak Kur'an ile kurtulabilirsiniz. Anarşinin temeli olan ırkçılık ve diğer bir takım şeylerden, gerek ateizmden, gerek bir takım başka insanların uydurmuş olduğu fikirlerden ancak Kur'an ile insanları kurtarabilirsiniz. Kur'an'ı gençliğinize öğretmediğiniz müddetçe başka izimler peşinde koşmaya devam edeceklerdir. İnsanlıktan çıkmaya devam edecekler. Kendi nesillerine kurşun sıkacaklardır. Ve siz de bunu önlemek için milyarlar, trilyonlar harcayacaksınız. Ve yine de gidenler gelmeyecek. Yine de hiçbir şey yapamayacaksınız. Ve onu önleyemeyeceksiniz. وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ey müminler ve ey insanlar Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Ona kulak verin, dinleyin onu. وَاَنْصِتُوا ve sonra susun ve dinleyin. Allah Azze ve Celle önce dinleyin dedikten sonra susun emriniz. Emriyle emretmiştir. Biz normalde konuşurken susun ve dinleyin deriz. Halbuki Allah Azze ve Celle dinleyin ve susun buyurmuştur. Bununla şu ifade edilmek istenmektedir. Asıl olan şey susmak değil. Asıl olan şey dinlemektir. İnsanların susması sadece dinlemelerini sağlamak içindir. Yoksa asıl olan şey her zaman için dinlemek ve meseleyi anlamaktır. Onun içindir ki öncelikle dinleyin buyurulmuş. Asıl maksat önce gösterilmiş. Oraya önce tevcih edilmiş insanların zihinlerin. Ondan sonra ise susun buyurulmuştur. Çünkü dinleyen insanlar zaten susmalıdırlar. Yoksa zaten dinlemelerinin bir manası olmayacaktır. Dinlemek başka bir şeydir. Duymak başka bir şeydir. O yüzdendir ki Allah Azze ve Celle öncelikle Kur'an'a kulak verilmesini emretmişti. Bu ayetin Müslümanlar hakkında mı geldiği, yoksa kafirler hakkında mı geldiği üzerinde tartışma konusu olmuştur. Bazı alimler bu ayetin bütün Müslümanlar için de kafirler için de söz konusu olduğunu ve ayetin umumi olduğunu ifade etmişlerdir. Ve doğru olan kanaat de budur. Yalnız kafirler hakkında demek, yalnız kafirlere susun ve dinleyin bu Kur'an'ı. Gürültü yapıyorlardı çünkü Kur'an'ın anlaşılmaması için. Bazen ellerini birbirlerine vuruyorlardı. Bazen taşları birbirlerine vuruyorlardı. Kur'an'ın anlaşılmaması için böyle yapıyorlardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim onlara cevaben, böyle yapmayın da dinleyin buyuruyordu. Dinleyin ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böylece rahmete ermiş olasınız. Rahmete ermek istiyorsanız gerçekten, eğer hakka ulaşmak istiyorsanız gerçekten susun ve dinleyin ki, ondan sonra hakikati görebilirsiniz. Rabbinizden basiretler olan bu kitabı anlayabilirsiniz denilmek isteniyordu. Fakat bu ayet aynı zamanda Müslümanları da kapsamaktadır. Müslümanlara şöyle deniliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir takım rivayetlere baktığımız zaman bu ayetin namaz hakkında gelmiş olma ihtimali de vardır. Ve ekser ulemanın görüşü de budur. Namazda Müslümanlar birbirleriyle konuşurlardı. İlk yıllarda namazın daha bütün tafsilatıyla bilinmediği yıllarda. Nasıl ki Allah Azze ve Celle içkiyi bir defada haram kılmamışsa, nasıl ki Allah Azze ve Celle muta nikahını bir defada haram kılmamışsa, geçici nikah denilen, haram olan, zina olan o nikahı bir defada Allah Azze ve Celle haram kılmamışsa, aşama aşama haram kıldıysa, önce helal olmuş olan, daha sonra Hayber'de haram kılınmış olan muta, daha sonra Mekke'nin fethi esnasında tekrardan haram kılınmıştı. 3 gün izin verilmiş ve daha sonra tekrar haram kılınmıştı. Allah Resulü'nün bir tellal çıkartmış ve bundan sonra artık kıyamet gününe kadar haramdır demişti. Bu şekilde muta nikahı aşamalarla haram kılınmıştı. İçki de bu şekilde aşamalarla haram kılınmıştı. Aşamalarımız ifade ediyor bu hadiseyi. Ve diyor ki eğer Allah Azze ve Celle eğer bir defa da haram kılmış olsaydı içkiyi, Araplar ya Rabbi bırakamayız derlerdi. Eğer muta nikahı gibi erkeklerin çok hoşuna gidecek olan geçici nikahı, eğer Allah bir defa da haram kılmış olsaydı, Araplar ya Rabbi bunu bırakamayız derlerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle alıştıra alıştıra tabiri caizse, tedricen Müslümanları alıştıra alıştıra haram kılıyordu bazı şeyleri. Aynı şekilde farzları da haram, farzları da farz kılarken, onlar da yine aşama aşama farz kılıyordu. Öncelikle biz biliyoruz ki Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd namazları emredilmişti. Müzzemmil suresinde. Başka ayetlerde sabah ve akşam Rabbini zikret buyurulmaktadır. Güneş doğmadan evvel ve güneşin batışına evvel başka ayetlerde öyle buyurulmaktadır. Birçok ayetler var bununla ilgili. Bu ayetlerin birçoğunda sabah ve güneşin batımından evvel, güneşin doğuşundan ve batışından evvel Rabbini zikret ifadeleri geçiyor. Bu ayetlerden sabah ve ikindi namazların işaret olabilir. Haramların aşama aşama haram kılınması gibi, farzların da aşama aşama farz kılındığını görüyoruz. Ramazan orucu da bu şekilde farz kılınmıştı. Bir defada bir ay oruç farz kılınmamıştı. Önce Aşure gününde oruç tutmak farz kılınmıştı. Ve belirli günlerde, yanbayit denilen bazı günlerden, ayın 13, 14, 15'lerinden, ayın başında ve sonunda, buna benzer değişik günlerde, yani ayda birkaç gün gibi, bu şekilde oruç tutmak farz kılınmıştı önceleri. Daha sonra Ramazan ayı gelmiş, Ramazan'la ilgili ayet gelmiş, siyam ayeti gelmiş ve bir ay oruç tutmayı farz kılmıştı. Nasıl ki farzlar bu şekilde aşama aşama farz kılındıysa, aynı şekilde namaz gibi bazı farzlar var ki, oruç gibi bazı farzlar var ki, onlar da kendi içinde yine aşama aşama tafsilatı belirtilmiştir. Müslümanlar önceleri namazda konuşabiliyorlardı ve onlara bu haram değildi. Hatta birbirlerine selam veriyorlardı. Bir araya birisi cemaate sonradan kavuştuğu zaman, ne kadar kaldı, kaç rekat kıldınız diyebiliyordu. Bu şekilde konuşmalar devam ediyordu. İşte onun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayetleri indirmişti. وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. Artık bundan böyle konuşmak yok. Namazda Allah Resulü Kur'an okurken konuşmak yasak artık. Bu ayet geldikten sonra artık Müslümanlar namazda konuşmayı terk ettiler. Selamlaşmayı terk etmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde namaz kıldırırken cemaaten, cemaatten birisi de sesli bir şekilde Kur'an okuyordu. Böyle insanlar vardı. Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman onlar da Bismillahirrahmanirrahim diyorlardı. Peygamberimiz Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman onlar da aynı şeyi tekrar ediyorlardı. İşte yine böyle yaptıkları bir sırada Allah Resulü hata etmişti namaz kıldırırken. Arkasındaki insanların sesinden ötürü Allah Resulü namaz kıldırırken şaşırmıştı. Ve namazı tekrar iade etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerinden namaz bittikten sonra şöyle buyurmuştu. İçinizden birisi benimle beraber Kur'an mı okuyordu biraz evvel? Evet dedi birisi. Allah Resulü buyurdu ki ben de diyorum ki bana ne oluyor ki birisi benimle Kur'an konusunda nizaya kalkışıyor. Benimle birisi mücadele etmeye kalkışıyor. Yani ben okurken o da benimle beraber okuyor demek istiyordu. O yüzden Hanefi mezhebinden ve Maliki mezhebinden Kur'an İmam Cehri olarak okuduğu namazlardan, açıkça okuduğu sabah, akşam ve yatsı namazlarından cemaat olan kimselerin Fatiha okumaları veya başka bir sure okumaları caiz görünmemiştir. Hanefi'de cehri olmayan namazlarda da, öğle ve ikindi namazlarında da yine cemaat olan kimselerin okuması caiz görünmemiştir. Çünkü hadiste imamın okuması cemaate kafi gelir buyurulmuştur. İmam kendisine uyulmak için imam kılınmıştır buyurulmaktadır. İmama eğer uyulmayacaksa neden imam seçilmiştir buyurulmuştur. O yüzden imama uymak vacip olduğundan ötürü Hanefi mezhebi ister cehri namazlarda olsun, isterse hafi olarak okunan kıraat-ı cehri olmayan öğle ve ikindi namazlarında olsun, İmamın sesi duyulsun veya duyulmasın yani, her halükarda imama tabi olan kimselerin namazda Kur'an okumaları caiz değil demişlerdir. Şafii mezhebinde ise Fatiha'sız namazın olmayacağını ifade eden hadise dayanmak suretiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La salate limen lem yakra bi Fatiha'til kitab buyurmak suretiyle namazı yoktur o kimsenin ki Fatiha'til kitabı okumamıştır. Fatiha'yı okumayan kimsenin namazı yoktur buyurduğundan ötürü İmam Şafii rahimehullah son kavline göre ister cehrin olsun isterse hafi olsun 5 vakit namazda da imamla beraber kılan kimselerinde Fatiha okumaları gerektiğini kanaatindedir. İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra eğer cehri olarak okuyorsa, sabah, akşam ve yatsı gibi namazlarda imam eğer açıkça okuyorsa, imam Fatiha'yı bitirdikten sonra cemaat Fatiha okumaya başlar demektedir. Tabii ki bu görüş üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Çünkü eğer imam Fatiha'yı bitirdikten sonra beklemez de hemen devam edecek olursa, Hanefilerin yaptığı gibi yani, o takdirde imam daha Fatiha, imam Zamm-ı Sure okurken cemaat Fatiha okuyacak. Bu durumda da İmam okurken cemaat de okumuş olacak. Halbuki Allah Resulü imam kendisine uyulmak için imam seçilmiştir buyurmaktaydı. İmamın okuyuşu cemaat için de kafidir buyuruyordu. Dolayısıyla Allah'ın ayetine de aykırı bir durum ortaya çıkmış olmaktadır. Allah Azze ve Celle وَيَزَا قُرْيَا الْقُرْيَا فَاسْتَمِيُوا لَهُ buyurduğu halde Kur'an okunduğu zaman sessizce dinleyin onu. Susun ve dinleyin buyurduğu halde o zaman cemaat susmamış ve okumuş olacaktır. Halbuki bu Kur'an'ın zahirine muhaliftir. Ama İmam Şafii ise hadise dayanmak suretiyle bu şekilde fetva vermişti. İmam Malik ise sadece cehri olan namazlarda sabah, akşam, yatsı namazlarında imamla beraber olan kimselerin cemaatin hiçbir şekilde okuyamayacağını ifade etmiş. Ama hafi olarak kılınan namazlarda öğlen ve ikindide ise cemaatin okuması gerektiğini söylemişti. İmam Ahmet'ten de iki değişik rivayet gelmiştir bu mevzudan. Bir görüşe göre İmam Ebu Hanife ile birliktedir. Diğer görüşe göre ise İmam Malik ile beraberdir. Fakat bu meseleyi, bu ayeti sadece ve sadece namaza veya hutbeye veyahut da kafirlere karşı gelmiş şeklinde ifade etmek, bu şekilde tahsis etmek doğru bir hareket olmaz. Ayet umum ifade etmektedir. Her zaman ve her yerde, nerede Kur'an okunursa okunsun, Kur'an'a kulak verecek ve Rabbinizin ayetlerini anlamaya çalışacaksınız denmektedir. İster yolda giderken, ister evinizde otururken, birisi yanınızda Kur'an okuduğu zaman Kur'an'a saygılı olacaksınız denmektedir. Radyodan okunan Kur'an acaba hakikaten kıraat sayılır mı sayılmaz mı konusu tartışılmıştır. Teyiplerde okunan veya televizyonlarda okunan Kur'an ile mesela secde-i tilavet gerekir mi gerekmez mi? Secde ayeti okunduğu zaman radyodan veya televizyondan acaba secde edilmesi gerekir mi gerekmez mi tartışılmış bir konudur. Acaba radyodan gelen ses hakikaten kıraat sayılır mı? Çünkü وَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ buyurulmuştur. Kur'an kıraat edildiği zaman, okunduğu zaman acaba radyodan gelen ses kıraat sayılır mı? Böyle mikrofondan gelen sesin kıraat olduğuna şüphe yoktur. Ama acaba radyodan gelen ses de kıraat mıdır? Bu mesele üzerinde tartışma yapılmış. Ve acaba secde gerekir mi secde ayeti okunduğu zaman diye bu konu üzerinde durulmuştur. Her halükarda secde yapmakta bir mahsur yoktur. Secde etmek vacip olmasa bile radyodan veya televizyondan Kur'an secde ayeti okunduğu zaman Kur'an'dan bu ayetler okunduğu zaman secde etmekte hiçbir mahsur olamaz. Ve bu ayetler veya başka ayetler Allah'ın kitabından herhangi bir kısım okunduğunda Müslümanların saygıyla dinlemeleri ve saygı duyulmayacak olan ortamlarda Kur'an okumamaları gerekmektedir. Bu ayetin işaretinden bunlar anlaşılır. Mesela hamamda, banyoda, buyurun tuvalette veya insanların konuştuğu sesli gürültülü ortamlarda, düğün yapıldığı ortamlarda mesela, Kur'an'a karşı saygısızlığın olabileceği ortamlarda yani kısaca, Allah'ın ayetlerin okunması doğru olamaz. Allah'ın ayetleriyle alay edilecek olan yerlerde de yine Allah'ın ayetlerin okunması doğru olamaz. Allah'ın ayetlerinin daima saygı duyulacak olan ortamlarda okunması gerekmektedir. Herkesin konuştuğu bir ortamda teyit dahi olmuş olsa Kur'an kaseti koymak ve bu şekilde Kur'an kasetini dinlemeyip ama Kur'an'ın çalmasının, Kur'an kasetinden Kur'an sesinin gelmesini istemek doğru bir hareket olamaz. Çünkü bu Kur'an'a karşı saygısızlık olacaktır. Herkesin konuştuğu bir ortamda, kimsenin dinlemediği bir ortamda Kur'an'ın sesini kısmak veya kapatmak en doğru hareket olacaktır. Allah Azze ve Celle kendi kitabına karşı saygılı olunmasını istemektedir. Meseleye bu yönden baktığınız zaman, Allah'ın ayetlerine karşı saygılı olunması gerektiği yönünden meseleye baktığınız zaman, Amerika'da gerçekleştirilmiş olan o hadise, 11 Eylül'de gerçekleştirilmiş olan o uçak faciası ve uçak faciasında ölmüş olan insanlara, Türkiye'de gerçekleştirilmiş olan tören ve bu törenin kilisede gerçekleştirilmiş olduğu ve o kiliseye de İstanbul Müftülüğü tarafından birisinin gönderilmesi ve kilisenin içerisinde Allah'ın Fatiha'sının okunması, Kur'an'dan bazı bölümlerin okunmasını ben kesinlikle doğru bir hareket olarak görmüyorum. Filistin'de öldürülen çocuklar öldürüldüğü zaman bizim çocuklarımız için onlar kendi kiliselerinden Acaba ayin yapmışlar mıydı? Acaba onlar bizim camilerimize gelip de dualar etmişler miydi? İsrail teröristinin her gün Filistin çocuklarını öldürmesi karşısında sessiz kalan Hristiyan dünyasının benden böyle bir şey beklemesi mümkün değildir. Benden böyle bir şey istemeye hakkı da yoktur. Ve bu kadar aşağılık kompleksi Müslümanlar için yeter de artar bile. Artık bu kadar kendimizi zillete düşürmeyelim. Evet, ben orada ölen insanlara sevinmiyorum. Evet, ben o yapılan hareketi tasvip etmiyorum. Fakat aynı zamanda kiliseye gidip de Kur'an okunmasının Müslümanları rezil ettiğini düşünüyorum. Eğer oradaki insanların içerisinde Müslümanlar var ise, ölen insanların içerisinde Müslümanlar var ise, onlara Kur'an okunmasında elbette ki bir mahsur yoktur. Ama Müslümanlar için yapılacak olan tören camide yapılır, kilisede yapılmaz. Eğer orada okunan Fatiha, kafir Müslüman ayırt etmeden herkes için okunduysan, madem ki kilisede yapılıyor ayin, demek ki orada ölen Hristiyanlar için yapılıyor demektir bunun manası. Ölen Hristiyanlar için Kur'an okunması ise kesinlikle haramdır. Allah'ın kelamının, Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gören, kafirler için okunması kesinlikle haramdır. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın düşmanları için okunması kesinlikle haramdır. Allah'ın ayetlerinin Allah'a küfredilen mekanlarda, Allah'a nasıl küfrediliyor yani? İsa'yı Allah'ın oğlu demek Allah'a küfretmektir. Allah lem yelid ve lem yulet buyurduğu halde, doğurmadı ve doğurulmadı dediği halde, Allah'ın oğlu var demek Allah'a isyan etmektir. Her gün Allah'a isyan edilen mekanlardan gidip de Allah'ın Resulü'nün yapmadığı, Allah'ın Resulü'nün sahabesinin yapmadığı bir şey yapmak, kendinizi Hristiyan dünyasına güzel göstermek için böyle bir aşağılık hareket yapmayı nasıl doğru görebilirsiniz? Oralara gidip de eğer oralarda Efendimiz Fatiha'yı Müslümanlar için okuduk diyebilirsiniz. Eğer hakikaten Müslümanlar için okuduysanız o Fatiha'yı, o takdirde neden camide okumadınız? Neden başka mekanlarda bunu yapmadınız? Neden 40-50 yıldan beri Filistin çocukları için bu töreni yapmadınız? Neden Bosna Hersek'te olanlar için bu törenleri yapmadınız? Neden çeşitli zamanlarda Müslümanlara yapılan zulümler karşısında? Neden o Hristiyanlar gelip böyle şeyler yapmadılar bize? Ne kadar kendinizi aşağılaştırıyorsunuz? Ne kadar aşağılık kompleksi içindesiniz? Acıyorum size. Acıyorum ama sizin yüzünüzden İslam da rezil olmaktadır. Siz belki kendinizce, aklınızca belki İslam aleminin teröre karşı olduğunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Ama neden onlar böyle bir şeye ihtiyaç hissetmediler şimdiye kadar? Neden Amerika'daki kiliselerde Filistin'de ölen çocuklar için böyle bir tören yapılmadı şimdiye kadar? Neden onlar böyle bir şeye ihtiyaç hissetmiyorlar da siz hissediyorsunuz? Siz bunu acaba dininizin barış dini olduğunu anlatmak için mi yapıyorsunuz? Dininizin barış dini olduğunu anlatmak için bunu yapmanıza gerek yoktu. Bununla ilgili zaten birçok ayetler vardı. Siz bu meseleyle ilgili görüşlerinizi başka mekanlarda da ifade edebilirdiniz. Bu tamamen aşağılık kompleksinden kaynaklanmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve susun buyurmuştur. Saygısız olacak olan, Kur'an'a karşı saygı duymayacak olan insanların yanında okumayın. Kur'an'ı alay edecek olan insanların yanında okumayın. Senin kitabını Muhammed'in sözü olarak gören insanlara gidip de adeta kendini alçaltırcasına aşağılık kompleksi içerisinde okumanın ne alemi var? Onlar sen o Kur'an'dan Fatiha'yı okurken acaba Allah'ın kitabından bir ayet okuyor diye mi düşünüyorlar? Yoksa Muhammed'in uydurduğu kitaptan bir şeyler okuyorlar, gelmişler bize kendilerini hoş göstermeye çalışıyorlar diye mi düşünüyorlar? Benim kanaatimce ikincisini düşünüyorlar. Bize kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar diye düşünüyorlar. Çünkü şu anda yeryüzünde onlar hakim durumdalar. Onun için Müslümanların aşağılık kompleksi içinde bunu yaptıklarını düşündüklerinden eminim. وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Susun ki, dinleyin ki tam olarak anlayabilirsiniz. Dinlemek anlamaya götürecektir insanları. Anladığı zaman basireti açılacak. Kalp gözü açılmaya başlayacak. Kalp gözü açıldığı zaman kalbine iman girmeye başlayacak. Kalbine iman girdiği zaman artık o iman salih amelle dönüşmeye başlayacak. Çünkü iman salih amel işlemeyi gerektirmektedir. İman ve salih amel birleştiği zaman artık o insanın kalbine nur girmeye başlayacak. Artık o Rabbi ile görmeye başlayacak. Rabbi ile işitmeye başlayacak. Rabbi ile yürümeye başlayacak. Dinleyin ki, susun ki, anlayasınız ki bu şekilde rahmete ermiş olasınız. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ زِكْرَتْ اَيْ رَسُولُمْ وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Rabbini kendi nefsinde, iç aleminde, kalbinin ta derinliklerinde ama tazarru ile, tadarruan ve hifeten ve dunel cehri minel kavl, sessiz bir şekilde, açıkça değil, bağıra çağıra değil ey Resulüm, seni duyacağın kadar bir sesle, o şekilde Rabbini zikredeceksin. Ömrünün sonuna kadar Rabbini zikredeceksin. Daima Rabbinle beraber yaşayacaksın. Sabah ve akşam Rabbini zikredeceksin. Ve dunel cehri minel kavl bil gudubi vel asal. Sabah ve akşam Rabbini zikredeceksin ama sessiz bir şekilde. Tarikatlarda yapıldığı gibi değil. İnsanların duyacağı şekilde değil. Bağıra çağıra değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların yüksek sesle Rablerini zikrettiklerini görmüştü. Ve onlara şöyle buyurmuştu. Ey insanlar kendinize acıyınız. Kendinize acıyınız çünkü siz ne sağır olan bir Rabbe ne de gaipte olan sizi duymayan, sizi bilmeyen bir Rabbe dua ediyor, onu zikrediyor değilsiniz. Bilakis siz semiye olan, basir olan, karib olan, işiten ve yakın olan, her şeyi gören bir Rabbe siz Rabbinizi zikrediyorsunuz. O halde neden çok bağırıyorsunuz buyuruyordu. Nefsinize acıyınız, çok bağırmayınız buyuruyordu. O yüzdendir ki Allah Azze ve Celle bu şekilde emrettiğinden ötürü Allah Resulü de böyle buyuruyordu ashabına. Rabbinizi zikredeceksiniz. Daima fakat kendi duyacağınız kadar bir sesle zikredeceksiniz. Aynı zamanda bu sizi riyadan da muhafaza edecek. Tarikatlarda esas olan şeylerden birisi, kalbin hastalıklardan temizlemek olduğuna göre ve kalbi hastalıkların en tehlikelisi de riya olduğuna göre. Çünkü riya olan kalbe iman girmeyecektir. Çünkü riya şirktir. Riya olduğu zaman o insanın imanı makbul olmayacaktır. Madem ki tarikatlar da insanın kalbindeki hastalıklardan insanı kurtarmaya çalışmaktadırlar. O halde insanı riyadan da kurtarmaya çalışacaklardır. Halbuki sesli zikir yapıldığı takdirde insanın riyadan kurtulması hemen hemen mümkün değildir. İnsanın riyadan kurtulması hemen hemen mümkün değil. Acaba etraftaki insanlar bana bakıyorlar mı? Acaba nasıl da zikrediyorum görüyorlar, acaba beni seyrediyorlar mı? Acaba ne kadar güzel de bağırıyor, ne kadar güzel Allah diyor diyorlar mı? Mutlaka böyle düşünecektir. Böyle düşünmeyenler de olacaktır gerçi. Fakat onların sayısı ne kadar da azdır. Çünkü riyadan kurtulabilenler çok az olmuşlardır tarih boyunca. Allah Azze ve Celle onun içindir ki, nafile ibadetlerin bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olmasıyla nafile ibadetlerin bile evde yapılmasını emretmişti. Allah Resulü nafile ibadetleri kendi evinde yapıyordu. Sünnet namazları bile evde kılıyordu. Yalnızca farzı gelip camide cemaatle kılıyordu. Farz olan ibadetler açıkça sesli olarak yapılıyordu. Ama nafile ibadetlere gelince durum değişiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazı dışında bir de bazen bir iki kişiyle kılmış olduğu teheccüd namazları dışında hiçbir namazı nafile namazlar cemaatle kılmamıştı. Sesli olarak da kıldırmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazı evinde kılıyor ve o şekilde camiye geliyordu. Sabah namazının sünnetini evinde kılar ve sonra camiye gelir, farzını cemaatle kılardı. Bu şekilde hem belki bir mazeretten ötürü sünneti kılamamış olan kimseler aşağılanmasınlar diye böyle yapıyordu. Aşağılanmasınlar Müslümanlar. Nafile bir ibadeti terk etmiş olduğu zaman aşağılanmasın. Sanki farzı terk etmiş gibi aşağılanmasınlar. Bir taraftan da nafile ibadetleri yapan, o sünnetleri yapan kimselerin de şımarmamaları için ve riyaya düşmemeleri için böyle gerekiyordu. Ve aynı zamanda farz ile sünnetin karışmaması için de böyle gerekiyordu. Onun içindir ki nafile ibadetlerden sayılan zikir de bu şekilde ferdi olarak ve sessiz olarak yapılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima Rabbini zikrediyordu. Fakat o zikrederken sessiz olarak zikrediyordu ve ferdi olarak zikrediyordu. Hiçbir zaman ashabını toplayıp da toplu olarak ve sesli olarak zikir yaptığına dair hiçbir rivayet mevcut değildi. Daha sonralar çıkmış olan bu hareket İslam aleminde yayılmıştı. Fakat bunun sünnetten hiçbir delil mevcut değildir. Allah Resulü ashabına mesela nafile bir ibadeti öğretirken takip etmiş olduğu yol kendisi yapması ve aynı zamanda böyle yapın demesinden ibaretti. Toplu olarak yapmak suretiyle onları öğretmiyordu. Kendisi mesela tesbih çekiyordu. Onlar duyuyorlardı onun tesbih çektiğini. Onlar görüyorlardı Resulullah'ı. Ve aynı zamanda onlara da bunu öğretiyordu. Onlara diyordu ki her kim ki namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve Allahu Ekber der. Ve sonunda da La ilahe illallah vahdehu le şerike lehu. Lehul mülkü ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir dersen. Denizin köpüğü kadar olsa bile günah affedilir buyurmak suretiyle. İnsanlara tesbih çekmeyi öğretiyordu. Ama cemaatle yaptırmak suretiyle, emir komutayla müezzin komutasından bunu yaptırmak suretiyle öğretmiyordu. Kendisi yapıyor ve insanlara gösteriyordu. Bazen de söylüyordu bu şekilde ama toplu olarak yaptırmıyordu. Ta ki nafile ibadetlerle farz olan ibadetler karışmasın diye böyle yapıyordu. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Kendi nefsinde Rabbini zikret. Ama tazarru ile yalvara yalvara, içinden gele gele, yalvara yalvara Rabbini zikredeceksin. Zaten eğer zikrin sonucunda bu meydana gelmiyorsa bu zikir zikir değil. Eğer kalpte bir huşu ve haşyet meydana gelmiyorsan bu zikir zikir değil. Allah Resulü'nün iki gibi sabahtan akşama kadar meydana gelen bir zikir. Sabahtan akşama kadar gerçekleşen bir zikir. Gerçek zakir işte böyle olan insandır. Bil hudûmü vel asal buyurmuş çünkü. Sabah ve akşam. Bu hem sabah ve akşam zikret demek olabilir bunun manası. Hem de aynı zamanda sabahtan akşama kadar zikret demek de olabilir. İki manaya da gelmesi ihtimali var. Sabahtan akşama kadar. Yani sabahleyin kalktığın zaman ey Resulüm. Allah Resulü aynen onu bu emri yerine getiriyordu günlük hayatında. Sabahleyin kalktığı zaman Elhamdülillahillezi ahyana ba'deme ematena ve ileyhin nuşur diyordu. Hamdolsun o Allah'a ki bizi öldürdükten sonra tekrardan diritti. Çünkü ölüm de adeta bir uyku da bir ölümdü. O yüzden Resulullah onu kastediyordu. Öldürdükten sonra tekrardan bizi dirilten Allah'a hamdolsun diyordu. Ayakkabısını giyerken biz besmele çekiyordu. Yemek yerken besmele çekiyordu. Yemekten kalkarken duasını okuyordu. Evinden çıkarken söylemesi gerekeni söylüyordu. Tevekkeltu alallah diyordu. Ve la havle ve la kuvvete illa billah diyordu. Ah buyurun tuvalete girerken ve çıkarken kendisinin bize öğretmiş olduğu duaları okuyordu. Allahümme inni a'udzubike minel hubsi vel habais diyordu. Dişi ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyordu. Çıktığı zaman da elhamdülillahillezi ezhebe anil eze ve afani diyordu. Sana hamdolsun ya Rabbi. Benden o eziyeti gideren, o sıkıntıyı gideren ve beni afiyete erdiren de Allah'adır hamd diyordu. Daima her haliyle Rabbini zikrediyordu. Her halinde yolda giderken, yattığı zaman, geceleyin uyandığı zaman tekbir getiriyor. La ilahe illallah diyor, Allahu Ekber diyordu. Her halinde Rabbini zikreden bir peygamberdim. Bir yönüyle devlet idare ediyordu. Bir taraftan devlet idare eden bir peygamber. Bir taraftan ailesini mükemmel şekilde idare eden büyükler büyüğü. Bir taraftan mükemmel bir koca. Bir taraftan mükemmel bir baba. Bir taraftan mükemmel bir komutan. Bir taraftan mükemmel bir devlet reisi. Bir taraftan mükemmel bir dede. Her meselede usvetun hasene olan Resulullah. Her mevzuda gerçekten Rabbinin onu övdüğü gibi usvetun haseneydi. Örnek idi, gerçekten örnek idi. Bir taraftan iştihatta bulunuyordu. Allah'ın kendisine bildirmediği meselelerden, ilmi meselelerde, ahkamla ilgili, helallerle, haramlarla ilgili meselelerde Kur'an'da belirtilmemiş ise, o meselelerde hüküm belirtiyor, iştihatta bulunuyor, devleti idare ediyor, devletler arası münasebetleri idare ediyordu. Bir taraftan her tarafa ordular gönderiyordu. Bir taraftan valiler tayin ediyordu. Bir taraftan devletler arası anlaşmalara imza atıyordu. Çeşitli şey, her şeyi bir arada yapıyordu. Böyle bir denge kurmuştu hayatında. Bir taraftan ailesini ihmal etmiyordu. Günlük hayatın çeşitli kısımlara ayırmıştı. Gününün bir kısmını ailesine ayırıyordu. Bir kısmını Rabbi için ayırıyordu. Bir kısmını halkın işleri için ayırıyordu. Onların sorularına cevap veriyordu. Onun bizden üstün olduğu noktalar çoktu. Fakat onun bizden farklı olan bir tarafı daha vardı ki, şanslı olan bir tarafı daha vardı ki, ümmiydi, okuma yazması yoktu ve okumaya ihtiyacı da yoktu. Ona Allah öğretiyordu zaten. O bizim gibi kitap okumak zorunda kalmıyordu. Kitap okumaya günlerini, saatlerini ayırmak zorunda kalmıyordu. Rabbi ona öğretiyordu zaten. O işte kitap okumaya ayırması gereken zamanı, Rabbinin öğretmesi sayesinde o devletin idaresini ayırıyordu o zamanını. O halkın işlerini ayırıyordu o zamanını. Hanımlarını ayırıyordu. İbadeti ayırıyordu. Daima Rabbini zikrediyordu. Ama bir taraftan da dengeli olmayı öğretiyordu ümmetine. Dengeli peygamber, dengeli olmayı öğretiyordu. Selman-ı Farisi bir seferinde Ebu Derda adında bir sahabinin evine gelmişti. Ebu Derda evde yoktu. Hanımını gördü. Hanımına Ebu Derda'yı sordu. Ve senin bu halin nedir diye sordu kadına. Kadın çok perişan vaziyetteydi. Dedi ki senin kardeşliğin olan, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı kardeş ilan etmişti. Senin kardeşliğin olan Selman-ı Farisi, senin kardeşliğin olan Ebu Derda hiç kendisine bakmıyor. Benimle de ilgilenmiyor. Dünyayla hiçbir alakası yok diyordu. Bunun üzerine Selman-ı Farisi onu bekledi ve Ebu Derda geldikten sonra onunla gecelemek istedi. Ona bir şeyler öğretmek istiyordu. Ve ev sahibi olan Ebu Derda radıyallahu anh bir şeyler hazırlamıştı misafiri için. Misafiri yemeye başladığı zaman ev sahibinin yemediğini gördüğünden Selman-ı Farisi ev sahibine sormuştu. Neden sen yemiyorsun benimle beraber? O ben orucum dediği zaman Ebu Derda daima oruçlu oluyordu. Devamlı oruç tuttuğundan ötürü o gün de oruçtu. Selman-ı Farisi çok ısrar etti. Vallahi dedi sen yemezsen ben de yemem. Bunun üzerine Ebu Derda da yemeye başladı. Nafile oruç olduğu için orucu bozması caizdi. Hanefiye'ye göre böyle bir durumu tekrardan o orucu kaza etmesi gerekir. Ve Ebu Derda ile beraber yemek yediler. Daha sonra geceleyin beraber yattılar. Az bir şey uyur uyumaz daha uyumadan hemen Ebu Derda'nın kalktığını ve tekrar namaz kılmaya başladığını gördü Selman-ı Farisi. Ona kalk, onu kalktığını gördüğü zaman yat ve uyu diye ona emrettim. Ebu Derda misafirini kırmamak için tekrar yatmak zorunda kaldı. Biraz sonra tekrardan kalkmak istedi. Fakat Selman-ı Farisi tekrardan ona yat dedi. Ve yine yattı. Sabah namazı olduğu zaman artık kalk dedi. Beraber kalkıp sabah namazını kıldılar. İşte böyle yap dedi ona. Bazen teheccüd namazı kılabilirsin. Evet Resulullah da kalkıyor teheccüd namazları kılıyordu. Evet Davud Aleyhisselam'ı Allah Resulü bize örnek olarak gösteriyordu. Davud gecenin yarısı kadar uyur diyor hadisten. Ondan sonra kalkar üçte biri kadar namaz kılardı. Sonra tekrar altıda biri kadar uyurdu buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberler gibi o da geceleyin kalkıp namaz kılardı. Selman-ı Farisi de geceleyin kalkar namaz kılardı. Fakat Ebu Derda çok işi ileri boyutlara götürdüğünden ötürü ona bunu öğretmek istiyordu. Bazı geceler uyu demek istiyordu ona. Her gün teheccüd kılmayabilirsin demek istiyordu ona. Veya kılsan bile bazen kalk, bazen uyu demek istiyordu ona. Dengeyi kurmuştu Selman-ı Farisi. Allah Resulü'nün talebesi meseleyi anlamıştı. Ve Selman-ı Farisi'nin bu hareketi Peygamberimize aktarıldığı zaman Selman doğru söylemiş buyuruyordu. Selman doğru yaptı buyuruyordu. Allah Resulü onun o yaptığı hareketi tasdik ediyordu. Kendi nefsinde Rabbini zikredeceksin ey Resulüm. Korku içerisinde, yalvara yakara ve aynı zamanda da korkarak bir taraftan ümit içerisinde, bir taraftan cehennemden korku içerisinde, diğer taraftan da cennet arzusu içerisinde, ümit içerisinde, yalvara yakara Rabbini zikredeceksin. Sesli olarak değil, içinden Rabbini zikredeceksin. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ve sakın gafillerden de olma. Ya sesli zikir yapmak suretiyle ama aklı başka bir yerden, kalbi bambaşka bir yerden o şekilde zikredenlerden olma. Diliyle zikrettiği halde gafil zikredenlerden olma. Yahut da tamamen Rabbini zikretmeyi unutmuş, sadece bilgi sahibi olmuş, sadece kitap okumuş olanlardan olma. Kur'an'ı ezberlemiş olanlardan olma. Bilgi sahibi olmuş ama Rabbini zikretmeyenlerden olma. Nice insanlar var ki bu davaya girmişler. Böyle sohbetlerde Fakat bu insanların daha sonra hepsini kendi işinde gücünde insanlar haline geldiklerini görüyoruz. Bu insanların bu hale gelmesinin sebebi her gün benzin almamalarından başka bir şey değildir. Halbuki bu davada giden insanların her gün benzine ihtiyacı vardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim Peygamberimize böyle emretmektedir. Sabah ve akşam yahut da sabahtan akşama kadar Rabbini zikredeceksin. Daima benzin alacaksın. Bazı geceler kalkacak da heccüt kılacak benzin alacaksın. Her gün Kur'an okuyacak benzin alacaksın. Daima Rabbini zikredecek benzin alacaksın. Her gün 100 defa Subhanallah ve bihamdihi diyecek benzin alacaksın. Rabbinin ayetlerini okuyacak benzin alacaksın. Tefekkür edeceksin, Rabbinin kainatını düşüneceksin. Rabbinin kudretini ve ilmini göreceksin kainatta, benzin alacaksın. Devamlı Rabbini zikredeceksin, gafillerden olmayacaksın. Başka türlü bu yolda dayanman mümkün değil diyordu Allah. Dayanamazsın yoksa. Bir gün değil, 5 gün değil bu dava. Bu yolda giderken nice musibetlerle karşı karşıya kalacaksın. Belki canını, belki malını vereceksin bu yolda giderken. Gençliğini feda edeceksin bu yolda giderken. Her şeyini feda edeceksin ama eğer her gün benzin almazsan feda edemeyeceksin. Belki gel bize şu konuda yardımcı ol dedikleri zaman yardımcı olamayacaksın. Belki korkacaksın, yardımcı olamayacaksın. Belki kendi işini gücünü bahane edeceksin, yardımcı olamayacaksın. Veya bir dönem yardımcı olacak ama ondan sonra kendi işinde gücünde olan insanlar halini alacaksın. Benzininin bittiğini göreceksin. Hiçbirimizin benzini tamamen dop dolu değil. Hiçbirimizin deposu dop dolu değil. Deponuz dop dolu olsaydı bile yine de bu yolda giderken benzininizin azaldığını göreceksiniz. Her gün her gün her gün bu davayla uğraşırken benzininizin azaldığını göreceksiniz. Her gün Kur'an okumayanların dayanması mümkün değil bu yolda. Önüne çıkan engelleri aşması mümkün değil. Allah Azze ve Celle o yüzden akşam ve sabah daima Rabbini zikret buyuruyor. Cihad ile zikir birbirine ayrılmaz iki şeydir. Daima hayat boyu cihad etmek isteyenlerin hayat boyu da zikretmeleri gerekmektedir. Allah Resulü'nün yaptığı gibi ben günde 100 defa estağfurullah ve etûbü ileyh diyorum diyordu. Bazen bir şeyler olur kalbime diyordum. Bir şeyler olur da o yüzden Rabbime tevbe istiğfar ederim diyordu. Günde 100 defa istiğfar ederim. Her kim 100 defa Subhanallah ve bihamdihi derse ona cennette bir ağaç dikilir buyuruyordu. Daima ümmetini zikre teşvik ediyordu. Çünkü biliyordu ki ümmeti başka türlü dayanamazlar bu yolda. Çünkü biliyordu ki bu yol zordur ve meşakkatlidir. Niceleri bu yola girmişler ve sonra bırakmışlardır. Sebebi de kalplerine imanı girmemiş olmasıdır. Bu yolda dökülmelerin temelinde yatan sebep, iman yoluna girmiş olan insanların hakikatte kalplerine imanı girmemiş olmasıdır. İman kalbe girmeden, siz iman yoluna girecek olursanız, bir müddet sonra dayanamadığınızı göreceksiniz. İman kalbe girmeden, bu yola girenler dayanamadığı gibi, iman kalbine girmiş olduğu halde her gün benzin almayanların da dayanması mümkün değildir. Rabbinizi zikredecek ve her gün benzin alacaksınız. O zaman bütün sıkıntılara göğüs görebileceğinizi göreceksiniz. اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَّبِّهُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Rabbinin katında olan melekler, mukarrabin olan melekler, Rabbinin katında olanlar, عِنْدَ رَبِّكْ Yani meleklerin öyleleri var ki, evet herkes Rabbinin katında esasında. Herkes Rabbinin huzurunda. Fakat onların içinden mukarrabin olan melekler var. O melekler daima Rabbinin huzurundadırlar. Ve onlar daima Rablerine secde etmektedirler. Onlar hiçbir zaman usanmamaktadırlar. Ve hiçbir zaman istikbar etmemektedirler. Büyüklenmemektedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayete geldiği zaman secde etmişti. Ve bu ayet tertip sırasına göre Kur'an'ın ilk secde ayetidir. Bu ayeti duymuş olan bütün Müslümanların hepsinin secdeye kapanmaları gerekmektedir. Secde ile ilgili mevzuya baktığımız zaman fıkıh kitaplarında gördüğümüz şey şudur. Secde tıpkı namaz secdesi gibi abdestli olarak yapılır. Fakat gelen rivayetlerde buna benzer bir delil görmemekteyiz. Namazdaki secdeye kıyas etmişler ve namazın secdesi abdestsiz olması caiz olmadığı gibi tilavet secdesinin de abdestsiz olması caiz değil demişlerdir. Ama bununla ilgili bir delil elimizde mevcut değildir kıyasın dışında. Mekke'nin fethi esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyordu. Ve secde ayetini okumuştu. Secde ayetini okuduğu zaman kendisi devesinin üzerinde eğilmişti. Sahabe-i kiramdan da birçokları öyle yapmışlardı. Yerde olanlar da secdeye kapanmışlardı. Bu rivayetlerden acaba secdelerini kıbleye doğru mu yapmışlardı? Abdestli olarak mı yapmışlardı? Bu hususta elimizde hiçbir delil mevcut değil. Fakat ekseri ulemaya göre yine de secde Kur'an'dan bir ayet, secde ayeti okunduğu zaman secde yapılabilmesi için diğer namazlarda olan şartlar var. Abdestli olmak ve kıbleye dönmek gibi şartları vardır demişlerdir. O yüzden bu şekilde davranmak, abdestli olarak secde etmek ve kıbleye dönük olarak secde etmek gerekmektedir. Ve burada bir mekanda secde ayeti okunduğu zaman oradaki bütün insanların ya o anda veya daha sonra secde etmeleri onlara vacip olur Hanefi mezhebine göre. Diğer bazı mezheplerde ise secde etmek sadece sünnettir. Hanefi'de ise bu vacip olarak kabul edilmiştir. Kur'an'daki 14 ayetten, 14 secde ayetinden ilki budur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde etmiş ve hadiste buyurmuştur ki, secde ayeti okunduğu zaman Ademoğlu secde ettiğinden, Müslümanlar secde ettiği zaman şeytan pişmanlık duyar. Allah bana secdeyi emretti de, ben Adem'e secde etmedim. Ama şimdi Ademoğlu Allah'a secde ediyor der ve pişmanlık duyar. Keşke ben de secde etseydim. Keşke ben de kurtulsaydım. Ademoğlu şimdi secde ediyor ve cennete girecek. Bense cehenneme gireceğim der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize secde etmeni emretmiş oluyordu. O yüzden bu şekildeki sohbetlerde de mekan müsait olduğu zaman dersin sonunda hemen secde etmek gerekir. Fakat mekan müsait değil ise veya abdestli olarak gelmemiş olan insanlar var ise onların hiç olmazsa evlerine gittikleri zaman secde-i tilaveti yapmaları gerekir. Allah Azze ve Celle bu surenin başında şeytanın Adem'e secde etmediğinden bahsetmiş ve daha sonra bir iman kervanından bahsetmişti. Bütün peygamberlerin anlattığı davayı ortaya koydu. Peygamberlerin başına gelen musibetleri ortaya koydu. Ve ondan sonra o peygamberlerin kavimlerine gelen azabı da anlattı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle tekrar surenin sonuna geldiğimizde yine secdeden bahsetmektedir. Allah katındaki melekler Allah'a secde ederler buyurmaktadır. Ve onlar kesinlikle kibir meselesi yapmazlar bunu. Kesinlikle usanmazlar Rablerine secde etmekten. Onlar daima secde ederler. Hiçbir zaman secdeden başlarını kaldırmazlar. Onlar ki hiçbir günahları yok. Meleklerin nefisleri olmadığından, hiçbir günahları söz konusu olamayacağından, onların günahı olmadığı halde bile onlar secde ediyorlarsa, ey ümmet-i Muhammed, ey Müslümanlar siz de Rabbinize secde edin demektedir. Sizin esas ihtiyacınız var. Meleklerin ihtiyacı olmadığı halde onlar bile secde ediyorlar. Onların günahı olmadığı halde daha doğrusu. Ama kul olan her mahlukun Rabbine secde etmeye ihtiyacı var. O yüzden siz de secde edin manasından. Son ayet bu şekilde gönderilmiştir. İnnellezine inde rabbik la yestekbiruna an ibadetihim. Senin Rabbinin yanında olan o melekler, o mukarrabin olan melekler, en büyük melekler Rablerine secde etmekten, ona kulluk etmekten asla büyüklenmezler. Ve yusabbihunehu ve lehu yescudun. Ve onu daima tesbih ederler ve ona daima secde ederler. Ya Rabbi sana daima secde eden kullarına olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın her tarafından senin dinini anlayan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın şarkında ve garbında senin uğrunda savaşan ve savaşacak olan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi komünist ve dinsiz olan Sovyetler Birliği'ni nasıl ki Afganistan dağlarında gömdünse aynı şekilde eğer oraya saldıracak olursa Hristiyan Amerika'yı da o Afganistan dağlarına göm ya Rabbi.
Amin.
Musa Aleyhisselam'ın duasıyla sana dua ediyoruz ya Rabbi.
Amin.
Musa Aleyhisselam duasında şöyle demişti. Ya Rabbi sen bu kafirlere, bu Firavun'a ve onun melek takımına, onun önde gelenin etrafındaki o insanlara, bu zinetül hayatü dünyayı, bu dünya hayatının zinetlerine ne diye verdin ya Rabbi? Onlara bu dünya hayatının zinetlerini verdin ki sana karşı isyan etsinler diye mi ya Rabbi? Rabbena etmis ale emvalihim وَاِشْتُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ diyordu. Ya Rabbi onların mallarını sil süpür yok et ya Rabbi. Amin. Onların kudretlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Amin. Onların kalplerini sık ya Rabbi. Amin. Onlara sıkıntı ver ya Rabbi. Amin. Musa aleyhisselam böyle dua etmiş. Kardeşi Harun da amin demişti. Allah da onlara cevaben قَدْ اُجِبَ دَعْوَتُكُمَا buyurmuştu. Sizin davetinize, sizin duanıza Allah icabet etti. Sizin duanıza icabet edildi buyurmuştu. Ya Rabbi bizim duamıza da icabet eyle.
Amin.
Ya Rabbi onların kuvvetlerini sil süpür yok et ya Rabbi.
Amin.
Müslümanlardaki bu gafletten onları kurtar ya Rabbi.
Amin.
Seni sevenleri sevmeyi, senin düşmanlarından nefret etmeyi nasip eyle ya Rabbi.
Amin.
Lillahi Teala Fatiha.